Ayrım 8, Üstadın Ölümü Kemal Tahir, sayfa 109. İkinci bölüm, takma adlarla yayımlanan öyküler. Ticaretten kolayı yok, tipi. Şeyh Zihni Efendi bunca yıllık halilesi Cabire Hanım'ı gömdüğü günün haftasında tekkesini de kapatmak mecburiyetinde kaldı ama zerre kadar müteessir olmadı. Refikası zaten 2 yıldır yatalaktı. Yarı ölü bir halde inleyip duruyordu. Hem kendi kurtulmuş hem de Zihni Efendi'ye rahat bir nefes aldırmıştı. Tekkelerin kapanma kanunu derseniz hani Hızır gibi işine yaradı. Eli açık, imanı bütün, mevkii yüksek müritler birer birer çekildikçe zaten işin tadı kalmamıştı. 3-5 mahalle karısıyla bir alay serseri dervişe sabah akşam aş çıkarmak akıllı kârı değildi. Fakat dergâhın kocaman kapılarını da durup dururken kapatamıyor, kendi kendine ''Şeyh Zihni müritsizlikten tekkesini kapattı dedikleri gün Allah canımı alsın daha iyi.'' diyordu. Kanun çıktıktan sonra etrafı şöyle bir kolladı. Tekrar tekke açmadan ne imkanı ne de faydası olmadığını bir bakışta anladı. Bina ile arsaya senelerden beri talip olan bitişik fabrika sahibi Cohen Efendi ile uyuştu. Hepsini topyekun iyi bir para ile devretti. Elinde rahmetli pederden kalma 2 dükkanla Zeyrek'te konak yavrusu bir ev kaldı. Buraya yerleşti. Nur içinde yatasıca Cabire Hanım'ın toprağı daha kurudu mu kurumadı mı diye düşünmeye lüzum görmeden elimde büyüdü, huyumu aldı, beni çekse çevirse Emine çevirir diyerek 17 yaşındaki ahretlik ve sessiz sedasız gerdeğe giriverdi. Bu surette fakirhane derdini bir hale yola koymuş oldu. Yaşı 50'yi bulmuştu ama daha çok dinçti. Elindeki sermaye ile ticarete başlamaya karar verdi. Faizciliğe girişti. Kılığı kıyafeti de değiştirmişti. Latayı sıyırıp yerine ince bir pardesü geçirmiş, kafasına parıl parıl bir melon şapka oturtmuştu. İşi gücü yoktu, her gün piyasayı dolaşıyor, ahvale göz kulak oluyor, ilk ağızda okkalı bir kâr yapıp asıl sermayesinin santimini tehlikeye koymadan tüccar olmayı düşünüyordu. ''Ben mantık okumuş herifim.'' diyordu. ''Ticaretin esas mantığı da budur elbet. Faizcilikte iş yok, ticarete bakalım. Hem de şöyle okkalısı olmalı.'' Yıllar geçti, Zihni Efendi bu fikrinden caymadı. Bir gün mahalle bakkalıyla konuşurken yumurtanın dehşetli pahalı olması nazarı dikkatini celbetti. Sordu soruşturdu. ''İspanya durup dinlenmeden yumurta çekiyor.'' dediler. ''Kâr %100.'' Hazır kontenjan listesi de dolmadı. Elini çabuk tutan vurgunu vuruyor. Sebep? Sebep basit. Burada 60 paraya topladığın yumurtanın tanesi orada 4 küsur kuruş. Şöyle 3-4 bin liralık mal uydurup bir de büyüyecek taka kirala. Güzel bir havada püfür püfür dayan Malaga'ya. 15 gün içinde koy 10 bin papel kârı cebine. Dön geri. Eğer gönlün çekerse dönüşte sakıza da bir uğra. Bir hafta dünya cennetinde sakız mastikasıyla padişahlara mahsus bir hayat sür. Sabık Şeyh Efendi birdenbire hay hay demedi, sordu soruşturdu. İş %100 ciddi. Biri de çıkıp aksini söylemiyor. Hazret yumurta işi der demez karşısındaki gözlerini süze süze, kâr işte onda diyor. Ah biraz dünyalık olsa da girişi versek. Tam o aralık önüne nereden peyda olduğunu pek kestiremediği Mişon adında bir ayak komisyoncusu çıktı. Mişon 5-6 gün içinde mükemmel bir taka donattı, yumurta tabutlarını yerleştirdi. Vizesini vesaire muamelatını şıpın işi bitirdi. Bir sabah erken mal canın yongasıdır, malım gözümün önünde gerek diyen Şeyh Zihni Efendi takanın kıç üstüne oturtarak Akdeniz'e doğru selametledi. Yolculuk gayet sakin bir denizde geçti ve pelenki derya takası bir akşamüstü Malaga limanına girdi. Gece gavur toprağında işimle sabah ola hayrola diyerek küçük kamerada uykuya dalan Şeyh Efendi ertesi sabah müthiş bir gürültüyle uyandı. Sahilde kan gövdeyi götürüyordu. Mavzerler, mitralyözler ıslık çalıyor, binalar yanıyor, ecnebiler kendilerini gemilere atıyorlardı. Zihni Efendi şaşırmıştı. Taka limandan çıkınca aklını başına toplayabildi. ''Reise ne oluyor yahu?'' diye sordu. Ne olacak? İspanya'da isyan çıkmış. Millet birbirini kırıyor. Aman bre. Aman bresi bu. Zihni Efendi yumurta sandıklarının üstüne yığılıverdi. Fakat elden ayaktan düşmenin kendini kapıp koyvermenin zamanı değildi. Reisle baş başa verdiler. Geriye dönmek iflas etmek demekti. Takada soğuk hava tertibatı yoktu. Yumurtalar Çanakkale'ye varmadan çürüyecekti. Ne kaptanın ne de sabık şeyh efendinin clearing'e, kontenjana akılları ermiyordu. Bir ağızdan hemen Port Said'e gidelim. İspanya'da para eden yumurta elbet orada da müşteri bulur dediler. Yola çıktılar. Dolaşmak kaptanın işine geliyordu ama masraf kabardıkça kabarıyordu. Port Said'de Zihni Efendi büsbütün apıştı. Yumurtaları evvela ihraç edemeyecek gibi oldular. Sonra şuraya buraya başvuruldu. Bir iki ahbap bulundu. Nihayet tanesi 50 paradan müşteri temin edildi. Artık Zihni Efendi'nin gözleri kararmıştı. Zararın neresinden dönülse kârdır diyor, Allah'a şükrediyordu. Fakat İstanbul'dan kalkalı tam 35 gün olmuştu. Sıcak denizlerde sefer etmişler, 10 gündür Port Said'de bağlanmışlardı. Müşteri takaya gelip yumurtaları muayene edince felaket meydana çıktı. Milyonlarca yumurtanın bozulmayanı, kokmayanı kalmamıştı. Birini kırar kırmaz takayı öyle mülevves bir koku sardı ki müşteri maşlahını savura savura kendini karaya güç attı. Bir kere olan olmuştu, çaresiz geri dönülecekti. Bu kokmuş yumurtaları taşımakta bir fayda olamazdı. Hem de maazallah adam yolda vebaya uğrar kakırdar giderdi. Sandığın birini denize yuvarlayıp ikincisine yapıştıkları zaman liman memurları koşuştular. ''Limana çürük yumurta dökmek ha, ver bakalım cezasını.'' dediler. Hem dökülen yumurtaları bir bir toplattılar, hem de bizim paramızla 120 liraya yakın ceza aldılar. Kaptan da bir taraftan ''Felakettir, bunları açıkta da dökemeyiz, çünkü gemi safrasız kalırsa alabora olur.'' diyordu. Tekrar güzel ve sakin bir günde yola çıktılar. İstanbul limanına girince taka yüklüdür diye 60 lirada rüsum veren Şeyh Zihni Efendi evine yarı ölü bir halde girebildi. Ve ticarete girişip toptan kâr etmekten vazgeçti. Santimi santimine hesap ettiği 7000 küsur lira zararını tehlikesizce kapatmak için hemen tekrar faizciliğe başladı. Zihni Efendi artık rehin mukabilinde para ikraz etmektedir. 100 liralık bir rehine mukabil ancak 20 lira veriyor ve homurdananlara ''Omzumda yumurta küfesi yok.'' diyor. ''Canın isterse.'' Karikatür 59 13 Şubat 1937 Bulunmuş vesika tipi. Dün sabah matbaaya gelirken tramvayda Son Posta gazetesine sarılmış bir paket buldum. Biletçiye göstermeden açtım. İçinden bir tomar kağıt çıktı. Birinci sayfasına şöyle bir göz gezdirdim. Ser levha, İttihat ve Terakki'de 10 sene. Eh dedim, bu muharrir insaflıymış, coşup da İttihat ve Terakki'de 100 sene diyebilirdi. Ser levhanın hemen altındaki yazıyı okudum, 87. kısım. Olur ha, 10 senelik vukuat da 20-30 kısımda bitivermez ya. Daha sonra bu önümdeki kağıdın 87. kısma ait 15. bab olduğu yazılı. Bu da harikuladelik değil diye söylendim. Beher kısmı 10-15 bab sürer elbet. Hadise-i tarihiye dediğin şıp diye bitmez. Önü var, arkası var. Fakat yazanı tanıyamadım. Muhittin Birgen. Birgen soyadı olacak. Kala kala elde Muhittin kalıyor. Muhittin, Muhittin, böyle ihtiyatçılardan kısım kısım bab bab bahsettiğine bakılırsa meşhur olması lazım. Ama işte bir iş çıkaramadım. Dur hele dur. Altında bir satır daha fark ediyorum. Eski Tanin baş muharriri. Hoppala, benim bildiğim Tanin, Hüseyin Cahit ile meşhurdur. Hüseyin Cahit de Tanin ile. Bu Muhittin de neci, işin şakaya tahammülü yok. İşte adamcağız cayır cayır yazıyor. Hem kendisi de sade Muhittin imzasının işe yaramayacağının farkına varmış olacak ki, altına doğru eski Tanin baş muharriri olduğunu yazmak lüzumunu hissetmiş. Acayip şey. Şimdi ben bu tomarı nereye götüreyim, hangi gazeteye başvurayım? İttihat ve Terakki'den bahsetmeyen, bahsi de asgari 600, azami 1500 tefrikaya kadar uzatmayanı yok ki. Düşüne düşüne matbaaya geldim. Masaya kurulup kahveyi içerken aklıma bir çare geldi. Şu makalelerden birini karikatüre basarım. Sahibi elbette gelir, malını ister dedim. İşte dediğimi yapıyorum. Eğer muharrir farkına varmazsa onu bilip tanıyanlar insaniyet namına kendisine haber versinler. Sevaba girerler. Fil hakika yazılanların bir bir başından geçtiğine şüphe edilemez. Ama yeni baştan vakanın sırasını bulmak, yana yakıla tafsil etmek meseledir. 98. Kısım 17. Bab Enver'in İttihat ve Terakki'den kovulmasına nasıl mani oldum? Sabahleyin Talat arabasını gönderip çağırdı. 1,5 saattir araba Tanin matbaasının önünde beni bekliyor. Bekleye dursun hele. Zaten dünden de çağırmıştı da oralı olmamıştım. Ben fıtraten kendimi methetmeyi, naza çekmeyi, hele zekavetimi, ferasetimi göklere çıkarmayı sevmem. Fakat artık bu bizim Talat'ta kabak tadı vermeye başladı. Ne oluyoruz yahu? Anladık, sadrazamsa sadrazam. Biz de bugüne bugün memleketin efkâr-ı umumiyesine hitap eden koca bir ser muharririz. Baş makaleyi bitirmeden kımıldamadım. İşim bittikten sonra arabaya kuruldum. Baba Ali'de bir kaynaşmadır gidiyor. İçeri girdiğim zaman Talat fırka katibi umumisini açlıyordu. Beni görünce sustu. Ne oldu, ne oluyorsun diye sordum. Sorma üstadım dedi. Şu Enver yok mu şu Enver? Hangi Enver? Şu bizim serasker Enver mi? Evet. Ne olmuş çocuğa? Ne olacak? Şımardı. Etmediği münasebetsizlik kalmıyor. Şimdi karar verdim. Fırkadan def edeceğim. Seraskerlikten azdettirip üniformalarını bir bir söktüreceğim. Sultan Hanım'ı da çatır çatır boşatacağım. Biraz düşündüm. Enver şımarıktı ama fena çocuk değildi. Gün aşırı gelir elimi öperdi. Bu işi münasip görmedim. Talat'a sen böyle işlere kalkışma dedim. İşi bana bırak. Gönder köfte oru Tanin'e biraz kulağını çekeyim. Doğrusu genç seraskere acımıştım. İşte bu biçim de merhametliyimdir. Mendebur merhametim yerli yersiz tutar. Ha, sırası düşmüşken şurada şunu da yazıvereyim. Enver'e başına gelecekleri ta o zamandan bir bir söylemiştim. Sen bana baksana çocuğum demiştim. Çok değil bundan 4-5 sene sonra Türkistan'da bir Ermeni kurşunuyla ölüp gideceksin. Bu sözümle bütün sözlerim gibi çıktı. Tevekkeli feraset keramete şıkır şıkır göbek attırır dememişler. 99. Kısım 18. Bab Osmanlı İmparatorluğu umumi harbe girerken ben ne yaptım? Talat Paşa bir sabah bizim eve çıka geldi. Mahalle sadrazamın arabasını görünce karma karışık olmuş. Sokakta gürültü fazlalaşınca kızdım. Tam kendi kendime bugün ilk işim şu şehirde gürültünün önüne geçmeyen Şehremin'ini def ettirmek olsun derken bizim kız koştu. Bey baba dedi, Talat amcam geldi, içeri girebilir miyim yoksa meşgul mü? Meşgulse rahatsız olmasın, yarın uğrarım diyor. Biraz düşündüm, gelsin dedim. Talat pür telaş içeri girdi. Huyunu ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Telaşlanınca sade kahve içer seslendim, sonra yer gösterdim. Sordum, hayrola yine ne var? Sus Muhittin sus, harbe girmek lazım mı değil mi? Fikrini öğrenmek istiyorum. Girelim dersen gireceğiz, hayır dersen girmeyeceğiz. Ben bu gelişin harbe girip girmemek meselesine dair olduğunu, daha sokaktaki kuru gürültüyü duyunca anlamıştım. Ve harbe girmek meselesi benim üstünde durmadığım bir mesele değildi. Daha 12 yaşımda taş kasaptaki Nurül Beyan İptidaisi'nin 4. sınıfındayken bir tahrir vazifesi kaleme almış, 1914'te Cihan Harbi'nin patlayacağını, bu harpte kazanacak milletleri, ölecek insanların adedini, sarf edilecek paraları hep yazmış, birini bile unutmadan yegyan yegyan tadat etmiştim. Vaziyeti Talat'a izah eyledim, lafımı kesmeden dinledi ve elimi öpüp çıktı. Haftasında Almanlarla ittifak ederek harbe girdik. Gelecek makalelerimde harbin seyrini ve neticesini etrafıyla anlatacağım. Ama şunu da şurada yazmazsam çatlarım. Ben o sabah Talat'a Almanya ile harbe girelim dememiştim. Bilakis Almanya ile beraber harbe girmeyelim demiştim. Sonradan öğrendim ki o tamamıyla ters anlamış. Başka türlü olmasına da zaten imkan yoktu. Çünkü ben 1917'de Amerika İngiltere'ye ve müttefiklerine yardım edecek, yine aynı yıl içinde Rusya'da ihtilal kopacak demiştim. Zira Amerika'ya 5. seyahatimde karşı karşıya İskambil oynarken Reis-i Cumhur'un ağzından böyle bir laf almıştım. ve Rus ihtilalini 1917'de patlamasını 10 sene evvel Lenin'e ben tavsiye etmiştim. Aslına mutabıktır. Karikatür 61, 27 Şubat 1937. Ne olacağımı Hollywood bilir, tipi. Güneşli pırıl pırıl bir bahar günüydü. Bir arkadaşla karşılaştım, terziye gidiyormuş. Bugünkü gibi hatırımdadır. Son moda bir kumaş aldım ki hiç sorma dedi. Son moda bir de model beğendim, elbisem bir tane olacak. İşim gücüm yoktu, merak ettim, peşine takıldım, terziye gittik. Oğlan ceketi sırtına, pantolonu ayağına geçirdi, aynanın karşısında bir döndü. Terzi sevincinden ellerini ovuştururken ben kahkahayı bastım. Şaşırdılar, neye gülüyorsun diye sordular. Neye olacak dedim, şu kılığa gülüyorum. Ne var kılığımda? Daha ne olursun sersem, cekete bakın ha dostlar. Omuzlara doğru açılmış, bele doğru ipince. Sanki bel tarafı lastiktenmiş de o tek düğmeyle iyice gerilmiş. Kısalığını da bir kısa ki sorma gitsin, kollar düdük gibi, mintan bir karış dışarıda. Hele pantolon, baldırlarda şalvar, dizlerde laz zıpkası, neredeyse jartiyerlerin görünecek. Sakın bu halde sokağa uğrayayım deme, alimallah seni yuhaya tutarlar. Ben bir yandan kahkahayı koyverip bir yandan bunları sayarken arkadaşım kızdı. Rica ederim dedi, dünyadan haberdar değilsen, modadan anlamıyorsan bari aptal aptal gülme, sinirime dokunuyorsun. Baktım terzi de müşterisine baş sallayarak hak veriyor, ben de hiddetlendim. Bu kepaze kıyafetin moda olduğunu bana yutturamazlardı. Hemen oracıkta dört başı mamur bir ziyafetine bahse girdik, fırtına gibi dışarı fırladım. Soluğu Beyoğlu'nda büyük kütüphanede aldım. Sıra sıra duran Frank mecmualarının arasında modaya ait olanları ararken gözlerinin içi simsiyah, jarse ceketi kavun içi, pile etekliği lacivert bir küçük hanımla karşılaştım. O da moda mecmualarına bakıyordu. Bahsi kazanmak hülyasıyla lafa giriştim. Sonradan söylediğine bakılırsa moda ile yakından alakadar bir delikanlıya rastladığına o da sevinmiş. Uzatmayalım, bahsi kaybettiğimi, son modanın o düttürü Leyla, zemheri zürafası kılığı olduğunu anladığım zaman, koltuğumun altında 4-5 moda mecmuasıyla bayanın Nişantaşı'ndaki evine dayanmış bulunuyordu. O zamanlar daha böyle sersem olmamıştım, ilk ağızda bahse giriştiğimi falan söylememiş. Efendim, uzun müddet Anadolu'da bulunuyordum, cehennemin bucağında modayı takip mi edebildik? İşte ipin ucunu kaçırmış, kepaze olmuşuz. Şimdi işin yoksa kütüphane kütüphane gez, moda mecmuası bul, mağaza mağaza dolaş, kumaş kestir, terziden terziye koş, elbise ısmarla demiştim. Ben böyle söylemiyor muyum? Cahide'nin de bana kanı kaynadıkça kaynıyordu. Hele sırtımdaki eski biçim elbiseyi yerin dibine batırıp bizim arkadaşın kıyafetini gökyüzüne çıkarınca duramadım. Haftasına bendenizle aynı şekle, aynı şema ile girmiştim. Hele kıza gösteriş olsun diye satın aldığım moda mecmualarını bir hafta içinde hatmedip imtihandan yüzüm ak çıktıktan sonra Cahide, tam aradığım ideal kocayı buldum, bana senden başkası dünyada yaramaz dedi. Hali vakti yerinde bir aile kızıydı. Ben de şöyle böyle pederin geliratıyla yaşıyordum. 15 güne varmadan nişanlandık. İki ay geçti geçmedi, bir gün nişanlıma gidip elini öpünce bana hayretle, istihfafla, hatta dehşetle baktığını gördüm. ''Ne var, bana ne oldu ki böyle bakıyorsun?'' dedim. ''Aman Ulvi, bu ne biçim kıyafet, yoksa sen mecmuaları görmedin mi?'' diye sözümü ağzıma tıkadı. Yerinden fırlamasıyla o hafta gelen mecmuaları önüme sıralaması bir oldu. Gaflet tarafıma gelmiş, ben de buralara göz gezdirememiştim. Bizim dar kısa moda çoktan tarihe karışmış, Charleston modası çıkmış, almış yürümüş. Bir kere alışmışım, hiç bozar mıyım? Sorma canımın içi, sorma. Sana karşı çok mahcubum ama terzim yetiştiremedi. Bu hafta böyle kılıksız, kıyafetsiz kaldım dedim. Cahide, ölürüm de Nuh Nebi'den kalma elbiseli adamla sokağa çıkmam diye ayak diredi. O ilkbahar cumasını evde kapalı geçirdik. Bir hafta sonra benim pantolon bir alamet olmuş çıkmıştı. İçine ferah ferah iki şişman adam sığacak kadar geniş olan paçaları hem rugan papuçlarımı tamamıyla örtüyor hem de kaldırımları var kuvvetiyle süpürüyordu. Fakat nişanlım son derece mesuttu. Benim pantolon yel yepelek, yelken kürek savrulmuyor mu? Kızın adeta ömrü artıyordu. Biz böyle kılık kıyafet değiştirirken yani Cahide yerinde saymıyordu ya. Bir aralık önü kısa, arkası uzun fistanlar giydi. Bir aralık eteklerini diz kapaklarından yukarıya sıvadı. Bir aralık balo elbiselerini gölgede bırakacak entariler yaptırdı. Ben Rudolf Valentino'yu andırayım diye yanaklarıma doğru favorileri salıverdiğim hafta bizim hatun da hamur işlerine, ağır tatlılara yanaşarak 15 günde Billy Dov kadar tombullaştı. O canım suratı ablak beslemelere döndü. Biz artık kendimizi iyiden iyiye modaya kaptırmıştık. Daha sonraları yüzümde favori bıyık falan kalmamıştı ama başım bir başka çeşit olmuştu. Saçlarımı enseme doğru uzattıkça uzatmış, o ölüm cenderesi makinelerin altında saatlerce ter dökerek kıvırttıkça kıvırtmıştım. Günde hilafsız yarım şişe briyantin bana mısın demiyordu. Nişanlım olacak da büsbütün değişmişti. Kaşlarını tamamıyla kazıtmış, yerine kalemle o günkü tuvaletine uygun renkte çizgiler çizmeye girişmişti. Beli inceldikçe incelmiş, omuz başları kat kat fistolarla sivrilmiş gitmişti. Boynunda maviye boyanmış bir tilki postu, elinde içimi tiksindiren yılan derisi, çanta, ayağında timsah gönünden iskarpinler vardı. Ben artık başı açık geziyordum. Ayağımdaki üstü tüylü, topuğu yumruk gibi ayakkabılar, boynumda çarşaf kadar eşarpla yine bir acayip olmuş, laf aramızda kaşlarımı da üstünden altından cımbızlatmıştım. Şimdi bu son günlerde ise bendeniz o kıvır kıvır yağlı saçlarımın tepesine kısa kenarlı lacivert bir fötür kondurdum ki en acıklı tarafı kordelasının kenarında büyüyecek bir horoz tüyü bulunmasıdır. Sevgilim de şapkasını benimkine uydurdu fakat onun diktiği tüy hem daha uzun hem daha parlak ve hem de daha dimdik. Fazla olarak nazenim Martha Egert mi ne karın ağrısıdır ona benzeyeyim diye gözlerini şaşılaştırmaya uğraşıyor. Siyah bakışlarını burnunun ucuna toplamadan yüzüme bakmıyor. Her kılıkta çıkardığımız resimler koskoca albümler doldurdu. Şimdilik bu haldeyiz. Fakat bir hafta sonra ne şekil alacağız? İşte bunu sade dört gözle beklediğimiz ilkbahar moda mecmualarıyla Hollywood'dan gelecek operet filmleri bilir. Karikatür 62, 6 Mart 1937 8. Ayrımın sonu. Sayfa 127.